Ayrım 12 Tuzak Wilbur Smith Sayfa 108 Orada ne kadar oturduğunu bilemiyordu. Sonunda büyük bir çaba harcayıp kalktı. Duvardan destek alarak tekrar ayakları üstünde durdu. Bir kere daha yatak odasına çıkıp Ramon'un dolabını açtı. O da boştu. Askılıklar bile götürülmüştü. Tek tek çekmeceleri açtı. Ramon geride hiçbir şey bırakmamıştı. Gidip yatağın önünde diz çöktü. ''Yavrum, ne yaptılar sana?'' diye mırıldandı. O anda gözüne bir şey çarptı. Yatağın parmaklıklarıyla şilti arasına bir şey sıkışmıştı. Çıkarıp baktı yavrusunun pembe ayakları için ördüğü yumuşacık çoraba. Yüzünü götürüp oğlunun bebek kokusunu içine çekti. Ancak ondan sonra ağlamaya başladı. Kendisini bitkin düşüren bir şiddetle ağladı uzun bir süre. Artık dışarıda da karanlık olmaya başlamıştı. Son kalan gücüyle yatağa kadar sürüklendi. Bebeğin çorabını yanağına bastırarak uyuyakaldı. Uyandığında hava hala karanlıktı. Bir süre ne olduğunu anlamadığı bir sıkıntıyla kaldı öylece. Sonra her şeyi birden hatırladı. Doğrulup dehşetle baktı çevresine. Ramon'un notu komodinin üstündeydi. Alıp bir daha okudu. Bir anlam çıkarmak istercesine. ''Ramon, sevgilim, neden yapıyorsun bunları bize?'' diye söylendi. Sonra talimatını yerine getirmek için banyoya gitti. Kağıdı yırtıp tuvalete attı, sifonu çekti. Orada yazılı olanların tek tek zihnine kazındığını biliyordu. O korkunç kağıt parçasını saklamaya ne ihtiyacı ne de isteği vardı zaten. Sonra bir duş aldı, giyindi, kendine bir fincan kahve yaptı. Acele etmiyordu. Ağzı sanki kaynar sudan yanmış gibi duygusuzdu. Ardından bütün evi oda oda araştırmaya koyuldu. Adra'nın odasıyla başladı. Adra Olivares'ten tek iz yoktu odada. Ne bir giyecek, ne banyosunda bir diş macunu tüpü, ne de yastığında bir tel saç. Oradan salona ve mutfağa girdi. Kiralık eve ait kapkaçak ve mobilyalar dışında buralarda da kendilerine ait hiçbir şey bulamadı. Yatak odasına gitti yine. Ramon'un dolabının ardında küçük bir duvar kasası vardı. Ancak onun da çelik kayağı aralıktı ve Nicky'nin nüfus kağıdı da içinde olmak üzere bütün belgeler alınmıştı. Isabella yatağa oturup düşünmeye çalıştı. Bu çılgınlığın bir nedeni olmalıydı. Sonunda bir tek şey vardı. Ramon'un başı dertteydi. Gizli yaşantısının korkunç bir yanının etkisine girmiş olmalılardı. Nicky ile kaçmak için çok ağır bir baskı altında olmalıydı. Hayatının en önemli bu iki kişisi için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda olduğunu anlıyordu. Verilen emirlere uymalıydı. Onların güvenlikleri ve belki de hayatları kendisine bağlıydı. Ama böyle de bırakıp gidemezdi. Başka şeyler de öğrenmeliydi. En küçük bir bilgi kırıntısı bile yararlı olabilirdi. Evin karşısında küçük bir fırın vardı. Isabella fırıncının karısıyla dost olmuştu. Kadın dükkanın kepengini açıyordu. ''Evet'' dedi kadın, ''perşembe günü siz gittikten sonra Adra çocuğu arabasıyla sokağa çıkardı. Ben dükkanı kapatırken de döndüler. Yukarı çıktıklarını gördüm. Ama ondan sonra bir daha görmedim.'' Isabella sokaktaki bütün esnafa aynı şeyi sordu. Bazıları Adra ile Nicky'nin perşembe günü eve dönüşlerini görmüşlerdi. Ama hiçbiri o günden sonra ikisini de görmüş değillerdi. Isabella en son parkın köşesindeki kundura boyacısı çocuğa gitti. Ramon ayakkabılarını hep onda boyatır, yüklüce bir de bahşiş verirdi. Isabella'nın sokakta en sevdiği insanlardan biriydi çocuk. ''Evet hanımefendi'' dedi çocuk, ''sinema dağılışını beklediğim için perşembe akşamları geç saatlere kadar çalışırım. Saat 10'da Marki'yi gördüm. İki adamla birlikte büyük siyah bir arabayla geldi. Arabayı sokakta bırakıp yukarı çıktılar.''
''Adamları tanıyor musun? Daha önce görmüş muydun?''
''Görmemiştim, polisti sanırım. Polisi hiç sevmem. Yukarıda çok kalmadılar. İndiklerinde hepsinin elinde büyük bavullar vardı. Abla da onlarla geldi.'' Bebek Nico kucağındaydı. Hep birden arabaya binip gittiler. Bir daha da hiçbirini görmedim. Isabella haklıydı. Ramon baskı altındaydı. Kendisinin yapabileceği tek şey mektupta istenenleri yerine getirmekti. Eve dönüp eşyalarını toplamaya koyuldu. Artık işe yaramayan hamile giysilerini yığın halinde yerde bırakınca işe yarar eşyası ancak iki valizi doldurmuştu. Tuvaletinin çekmecesini açınca Nikki'nin doğumundan bu yana çektiği fotoğrafların yer aldığı albümün de alınmış olduğunu gördü. Negatifleri koyduğu zarf da yoktu. Bebeğinden kendisine elindeki çoraptan başka hiçbir şey, hatta tek bir resim bile kalmadığını düşünmek yeni bir şok olmuştu. Valizlerini yüklenip aşağı indirdi. Arabasının arkasına koydu, sonra fırıncının karısına gitti. ''Kocam gelir de beni ararsa Londra'ya döndüğümü söyleyin lütfen.'' ''Peki ya Nico, siz iyi misiniz hanımefendi?'' ''Nico kocamla yakında Londra'da buluşacağız. Muchos gracias por su ayuda señora. Adios.'' Isabella Cadogan meydanına vardığında yağmur yağıyordu. Ev soğuk ve sıkıcıydı. Bavullarını boşaltırken babasına verdiği sözü hatırladı. Elindeki elbiseyi attığı gibi salona koştu. ''Uluslararası mı? Güney Afrika'da Cape Town'la konuşmak istiyorum.'' Gecenin bu saatinde bağlantı 10 dakikada sağlanmıştı. Hattın öteki ucundaki telefonun zilini duyuyordu. Hizmetçilerden biri çıktı karşısına. Tam babasını vermesini isteyecekti ki Ramon'un tehdidi olanca ağırlığıyla üzerine çöktü. Söz dinlememenin sonuçları Nikki için çok kötü olacaktır. Konuşmadan kapattı telefonu ve beklemeye başladı. 6 gün boyunca hiçbir haber alamadı. Evden çıkmıyor, telefondan uzak kalmaya cesaret edemiyordu. Kendisi de kimseyi aramıyor, kahyadan başkasıyla konuşmuyor, okuyarak ya da televizyon seyrederek vakit geçiriyordu. İştahı da yoktu, yemek yiyemiyordu. 3 gün sonra sütü de kesilmişti. Gözle görülür bir şekilde zayıflıyordu. Güzelliğinin en gösterişli yanı olan saçları matlaşıp kurumuştu, aynadaki yüzü kurumuştu, gözleri çökmüş, Akdeniz güneşiyle bronzlaşan teni sıtmaya tutulmuş gibi sapsarı olmuş pörsümüştü. Bekliyordu ve beklemek işkencelerin en büyüğüydü. Her bir saat katlanılmaz bir sonsuzluktu. Ondan sonra 6. gün telefon çaldı. Isabella 2. kere çalmasını beklemeden kaldırdı kulaklığı.
''Ramon'dan bir mesajım var.''
Orta Avrupalı aksanıyla konuşan bir kadındı karşısındaki.
''Hemen çıkın evden. Bir taksiyle Royal Hospital Road ile Embankment kavşağına gideceksiniz. Orada taksiden inip kıyı boyunca Westminster'a doğru yürüyün. Biri size kırmızı gül diyecek, onun dediklerini yapın. Bu talimatımı tekrar edin lütfen.''
Isabella soluk almaktan çekinerek söylenenleri tekrarladı. ''Kadın güzel.'' diyerek telefonu kapattı. Isabella Thames Nehri kıyısındaki yolda 100 metre ancak yürümüştü ki aynı yönde giden küçük bir kamyonet ağır ağır geçti yanından. Kamyonet az ilerisinde kaldırıma yanaşıp durdu. Isabella tam yanına geldiğinde arka kapısı açıldı. İçeride gri önlüklü orta yaşlı bir kadın oturuyordu. ''Kırmızı gül'' dedi kadın. Isabella sesinden bunun telefonda konuştuğu kadın olduğunu anladı. ''İçeri gir.'' Isabella kamyonete girip kadının karşısındaki sıraya oturdu. Kadın kapıyı kapatır kapatmaz kamyonet hareket etti. Kamyonetin ne penceresi vardı ne de başının üstündeki havalandırma deliği dışında başka bir açıklığı. Isabella bir süre arabanın sağa ya da sola sapışlarını izleyerek nereye gittiklerini anlamaya çalıştıysa da az sonra şaşırdı ve vazgeçti.
''Beni nereye götürüyorsunuz?'' diye sordu kadına.
''Konuşmak yok lütfen.''
Isabella yakasını kaldırdı. Ellerini sırtındaki anorağın ceplerine soktu. Saatine göre 23 dakika gittikten sonra durdular. Kamyonetin arka kapısı açıldı. Bir garajdaydılar. Isabella sıvanmamış beton sütunlardan, alçak tavandan ve arkadaki rampadan bunun bir yeraltı otoparkı olduğunu anladı. Kadın kolunu tutup inmesine yardım etti. Isabella onun ne kadar güçlü olduğunu fark etmişti. Bir goril pençesi gibiydi eli ve geniş omuzlarıyla kendisinden bir baş uzundu.
''Buradan'' dedi kadın.
Isabella'nın kolunu bırakmadan karşısındaki asansör kapısına doğru çekti. Isabella bu arada çevresine bakabilmişti. Kamyonetin yanında park etmiş 8-10 araba vardı ve bunlardan en iyisi kor diplomatik plakalıydı. Kadın açılan kapıdan içeri itti Isabella'yı. Tabloya bakınca Isabella düşüncesinde haklı olduğunu anladı. Işığı yanan düğme ikinci bodrumu gösteriyordu. Kadın üçüncü kat düğmesine bastı. Yukarı çıkınca da muşamba kaplı çıplak bir koridora çıktılar. Yan yana yürürken konuşmuyorlardı. Koridor boş, iki taraftaki kapılar kapalıydı. Koridorun sonuna yaklaşırlarken karşıdaki kapı yana kayarak açıldı. Slav yüz hatlı ve gri önlüklü başka bir iri yarı kadın kendilerini küçük bir sinema ya da konferans salonu olarak adlandırılabilecek bir odaya soktu. Karşı duvardaki perde ve yüksekçe bir platformun önünde iki sıra iskemle vardı. Isabella'nın yanındaki kadın onu ön sıranın orta iskemlesine oturttu. "Otur," dedi. Isabella soğuk plastik iskemleye oturdu. İki kadın biri sağına biri soluna olmak üzere arkasına geçtiler. Bir süre çıkmadı odada. Sonra platformun sağ tarafındaki küçük kapı açıldı. İçeri bir adam girdi. Adam çok hastaymış gibi yürüyordu. Saçları bembeyazdı. Yüzü soluk ve sanki çok acı çekiyormuş gibi kırış kırıştı. Adam konuşmaya başladığında sesi o kadar alçak ve kısıktı ki Isabella duyabilmek için öne eğilmek zorunda kaldı.
"Isabella Courtney, bir daha bu adı asla kullanmayacağız aramızda. Bundan sonra senden kırmızı gül olarak söz edilecek ve sen de kendini ancak böyle tanıtabileceksin, anladın mı?"
Isabella konuşmaya cesaret edemeyerek başını salladı. Adam dudakları arasındaki sigaradan derin bir nefes çekti. Üflediği dumanlar arasından konuştu.
"Sana video kaydı olarak bir mesajım var."
Adam platformdan inip Isabella'dan en uzakta olan iskemleye oturdu. O anda tavan ışıkları kızıldı, perde aydınlandı. Ortaya çıplak ve beyaz çini döşeli bir oda çıkmıştı. Isabella bir laboratuvar ya da ameliyathane diye düşündü. Odanın ortasında bir masa, masanın üstünde tropik süs balığı akvaryumunu andıran cam kenarlı bir kutu vardı. Cam kutu üstünde bir santim boşluk kalana kadar suyla doluydu. Masanın üstünde ayrıca elektronik bir kutu, tıbbi bazı aletler de vardı. Isabella portatif oksijen silindiriyle portatif oksijen maskesini tanımıştı. Maske çok küçük ya da bebeklere uyacak boydaydı. Masanın başında sırtı kameraya dönük bir adam bir şeyler yapmaktaydı. Üzerinde beyaz bir laboratuvar önlüğü vardı. Kamera dönünce Isabella onun yüzünde bir ameliyat maskesi olduğunu gördü. Adamın konuşmaya başladığında sesi Doğu Avrupalı aksanı taşıyordu. Doğrudan doğruya Isabella'ya hitap eder gibiydi.
"Ne Malaga'da ne de başka bir yerde kimseyle konuşmamak için emir almıştın. Bu emirleri bile bile çiğnedin."
"Kusura bakmayın," dedi Isabella, sanki adam kendisini duyabilirmiş gibi. "O kadar kaygılanmıştım ki."
"Sus!" diye bağırdı arkasındaki kadınlardan biri. Bir el omzuna dokundu. Çelik gibi parmaklar etine gömülürken gözlerinden yaş geldi. Ekrandaki adam hala konuşuyordu.
"Emirleri dinlememenin çocuğun için kötü sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılmıştın. O uyarıya kulak asmadın. Şimdi bu emirlerin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini kanıtlayan ilk gösteriye tanık olacaksın."
Adam kameradan görünmeyen birine bir işaret yaptı ve kenardan biri perdeye girdi. Onun da yüzünde ameliyat maskesi, başında başlık olduğu için erkek mi kadın mı olduğunu anlamak olanaksızdı. Sadece gözleri görünüyordu. Yere kadar inen beyaz önlüğü beyaz lastik botların içine sokulmuştu.
"Adam bu olayı izleyecek olan bir doktordur," dedi.
Gelenin kucağında bohça gibi bir şey vardı. Bunu masaya bırakıp da bezler arasından küçük bir ayak gözükünce Isabella onun bir bebek olduğunu anladı. Doktor usta hareketlerle bezleri açtı ve kamera zoom yaparak masanın üstünde ayaklarını sallayan Nikki'yi gösterdi. Sessiz odada bebeğin gürültüleri duyuluyordu. Isabella parmaklarını ağzına soktu ve bağırmamak için olanca gücüyle ısırdı. Doktor Nikki'nin çıplak göğsüne iki küçük siyah plaka yapıştırdı. Plakaların ucundan çıkan telleri de elektronik kutuya soktu. Kutunun düğmesini çevirdi. Dijital göstergede yeşil rakamlar belirdi.
"Bebeğin kalp atışları ve soluması izlenecektir," dedi.
Doktor aletlerinden başını kaldırıp adama baktı. Adam masanın arkasına geçip kameraya baktı. Sen kırmızı gülsün dedi ve gelecekte bu ad altında sana verilen bütün emirleri yerine getireceksin.
Uzanıp Nicky'nin ayak bileklerini tek eliyle tutup çocuğu kaldırdı. Kanatsız pembe bir yarasa gibi baş aşağı duran Nicky'den bir çığlık koptu.
Şimdi söz dinlememenin sonuçlarını göreceksin.
Çocuğu kaldırdı ve baş aşağı olarak cam kutunun üzerinde tuttu. Nicky kıvranıyor, başını kaldırmaya çalışıyor, kollarını sallıyor, korku sesleri çıkarıyordu. Adam çocuğu baş aşağı suya daldırınca sesi birden kesildi. Video kamera hemen cam kutunun kenarına zoom yapıp çocuğun suyun içindeki başını gösterdi. Isabella çılgınlar gibi bağırarak yerinden fırlamaya çalıştı. İki kadın arkasından yakalayıp oturttular yine. Perdede Nicky çırpınıyordu. Suyun içinde yüzü kasılmış, burnundan gümüş renkli kabarcıklar çıkıyordu. Yüzü şişip morarmaya başlamıştı. Maskeli doktor kalp monitöründen başını kaldırıp İspanyolca "Yeter yoldaş" dediği sırada Isabella hala bağırıp çırpınmaktaydı. Adam Nicky'yi hemen çıkardı sudan. Çocuğun açık ağzından ve burnundan sular boşanıyordu. Adam onu masaya yatırdı. Doktor oksijen maskesini yüzüne takıp elinin ayasını göğsüne bastırdı, normal soluk almasını sağlamak için. Bir dakika sonra dijital göstergedeki rakamlar normale dönmüş, Nicky'nin hareketleri kuvvetlenmeye başlamıştı. Maskenin içinde ağlıyor, sesi her an biraz daha güçlü çıkıyordu. Doktor maskeyi çıkarıp masanın yanından uzaklaştı. Adam kameraya bakıp konuştu.
Bugünlük gösterimiz sona erdi. Bir daha böyle bir şeye tanık olmayacağını içtenlikle umarım. Anestezi yapılmadan çocuğun kolunun kesilmesini seyretmek senin için feci bir şey olacaktır. Ya da kamera önünde iple boğulmasını seyretmek. Tabii bunlar sadece sana ve bize sağlayacağın işbirliğine bağlı şeyler.
Ekran karardı sonra. Salonda Isabella'nın hıçkırıklarından başka ses yoktu. Sonunda biraz sakinleştiğinde ışıklar yandı ve Joseph Cicero kadının yanına geldi.
''Bu tür sahnelerden hiçbirimizin özel bir zevk almadığını söylemek isterim.'' dedi. ''Böyle bir şeyi tekrarlamaktan kaçınacağız.''
''Bunu nasıl yapabildi?'' diye fısıldadı Isabella. ''Bir insan bir çocuğa böyle bir şeyi nasıl yapar?''
''Bu gereklilikten zevk almadığımızı söyledim sana. Bunun için kendini suçlamalısın Kırmızı Gül. Oğlunun başına gelen rahatsızlığın sorumlusu sensin.''
''Rahatsızlık mı? Masum bir bebeğe yapılan işkence siz...''
''Kendine hakim ol.'' dedi Cicero sert bir sesle. ''Çocuğun için bırak bu küstahlığı.''
''Özür dilerim.'' Isabella sesini alçalttı. ''Bir daha olmayacak. Nicky'ye bir şey yapmayın lütfen.''
''Bizimle işbirliği yaptığın takdirde oğlunun bir daha acı çekmesine gerek kalmayacak. Çok uzman bir çocuk hemşiresi bakıyor kendisine. Senin bir daha ona veremeyeceğin bir bakım görecek. Daha sonra da bir çocuğun umabileceği en iyi öğrenimi yapacaktır.''
Isabella yüzü acıdan çarpılmış bir halde baktı adama.
''Onu bir daha göremeyecekmişim gibi konuşuyorsunuz.''
Cicero öksürdü, başını salladı, güçlükle soluğunu toparlayabildi.
''Öyle bir şey yok Kırmızı Gül. Oğlunu görmek hakkını kazanmana fırsat verilecek. Bir kere onun durumu hakkında düzenli rapor alacaksın. Nasıl geliştiğini, kendi başına ilk olarak ne zaman oturduğunu, ne zaman emekleyip ne zaman yürüdüğünü video filmlerinde göreceksin.''
''Olamaz.'' diye mırıldandı Isabella. ''Onu o kadar uzun süre benden uzak tutamazsınız. Aradan aylar geçmesi gerek.''
Cicero onu duymamış gibi konuşmaya devam etti.
''Daha sonraları yılın bazı günlerini birlikte geçirmene izin verilecek. Eğer davranışın bizi tatmin ederse gelecekte tatillerini onunla geçirmene de izin verilebilir.''
''Hayır, bizi birbirimizden ayıracak kadar zalim olamazsınız.''
''Kim bilir, belki de günün birinde bütün kısıtlamaları kaldırır ve onu istediğin zaman görmeni de sağlarız. Bunun olması için güvenimizi de minnetimizi de tam olarak kazanman gerekecektir.''
''Kimsiniz siz?'' diye sordu Isabella sakinleşmiş bir sesle. ''Ramon Machado kimdir? Onu çok iyi tanıdığımı sanıyordum ama hiç tanımamışım. Ramon nerede? O da bu canavarsa...''
Isabella daha fazla devam edemeyip sustu.
''Bu tür düşünceleri asla aklına getirmemelisin. bizim kim olduğumuz sorusunun yanıtını asla aramamalısın. Ramon Machado da bizim kontrolümüzdedir. Ondan yardım bekleme. Çocuk onun da çocuğu. O da senin gibi baskı altındadır.
Ne yapmam gerek öyleyse, ne istiyorsunuz benden?
Cicero memnun olmuşçasına başını salladı. Uzak da olsa kadının inatçı ve denetim altına girmeyen biri olması olasılığı vardı. Psikiyatr raporunda bundan söz edildiyse de Cicero buna pek kulak asmış değildi. Kadını astıkları çengel sert ve dikenliydi. Çocuk ölse bile video oyunlarında onun yerine geçecek birini bulurlar, kadını sürekli kontrol altında tutarlardı. Hayır, onun uysal olmasını beklemişti ve beklentileri gerçekleşmişti işte.
Önce doktoran için seni kutlarım Kırmızı Gül. Bu bizim için çalışmanı kolaylaştıracaktır.
Isabella adama baktı. Bu korkunç işkence ve casusluk dünyasından akademik çalışmalarına sıçrama yapabilmesi çok güçtü. Adamın dediklerini anlayabilmek için dikkatle dinliyordu.
İlk fırsatta Cape Town'a ailenin yanına döneceksin. Ama önce üniversitede diplomanı sen yokken yerine birinin almasını ayarlayacaksın.
Isabella konuşmaya cesaret edemeyerek başını salladı.
Evine dönünce aile işlerine daha yakın bir ilgi duyacak, babanın sağ kolu haline geleceksin. Onun yardımcısı ve sırdaşı olacaksın. Özellikle de silah şirketinin başı olarak yeni görevinde. Daha da ötesi, Güney Afrika politikasıyla daha faal olarak ilgileneceksin.
Babam kendine yeterli bir insandır, bana ihtiyacı yoktur.
Yanılıyorsun Kırmızı Gül. Baban çok yalnız ve gerçekte çok mutsuz bir insandır. Annesi ve senin dışında hiçbir kadınla uzun süreli bir ilişki kuramamıştır. Bu ilişkiye çok ihtiyacı var ve bunu ona sen vereceksin.
Öz babamı mı kullanmamı istiyorsunuz diye mırıldandı Isabella.
Gözleri yepyeni bir dehşetle dolmuştu.
Oğlunun selameti için dedi Cicero. Babana bir zarar gelmeyecek ama bizimle işbirliği yapmadığın takdirde bunun bedelini oğlun ödeyecektir.
Isabella çantasından çıkardığı mendille burnunu sildi.
Milli silah programı hakkında bilgi edinip size iletmem için babamın güvenini kazanmamı mı istiyorsunuz? Çok çabuk öğreniyorsun Kırmızı Gül. Ancak hepsi bu kadar değil. Babanın Güney Afrika nasyonalist rejimiyle siyasal bağlarını kullanarak parti içinde politik bir yer edineceksin.
Isabella başını salladı.
Ben politik bir insan değilim.
Şimdi oldun artık. Politik kuramlar üstünde doktora yaptın. Baban seni iktidar koridorlarına sokacaktır.
Babam politik açıdan gölgede şimdi. John Forster iktidara geldiğinde yanlış ata oynadı. O yüzden burada büyükelçilik görevi verildi. Kendisini ortalıkta görünmemesi için.
Baban Londra'daki başarısıyla yeniden göze girdi. Armscor gibi sorumluluk isteyen bir işe getirilmiş olması bunun kanıtıdır. Yakında partideki yerini tam olarak alacağından eminiz. 2 yıla kadar da kabine üyesi olacağına inanıyoruz. Sen Kırmızı Gül, onun sırtında olacaksın. Bundan 20 yıl sonra bir bakan bile olabilirsin.
20 yıl mı?
Isabella kulaklarına inanamıyordu.
O kadar süre mi köleniz olacağım?
Sen hala anlayamadın. Cicero başını salladı. Anlatayım. Sen sonsuza kadar bize aitsin Kırmızı Gül. Sen, sevgilin ve de oğlun.
Isabella bir süre boş perdeye bakarak adamın kendisi için hazırladığı sahnenin dehşetini düşündü. Sessizliği Joe Cicero bozdu. Sesi neredeyse yumuşaktı.
Şimdi geri götürüleceksin. Seni aldıkları yere bırakacaklar. Emirleri yerine getirirsen Kırmızı Gül, sonunda bu senin için de oğlun için de iyi olacaktır.
İki kadın Isabella'yı kaldırıp kollarından tutarak dışarı çıkardılar. O gittikten sonra Ramon Machado yan kapıdan içeri girdi.
Seyrettin mi diye sordu Joe Cicero.
Ramon başını salladı.
Seni kutlarım dedi Cicero. Başarılı bir operasyon. Bundan çok şey elde edebiliriz. Çocuk nasıl?
Kötü bir şey olmadı. Dadısıyla Havana'ya vardılar. Joe Cicero bir sigara daha yaktı. Öksürerek plastik iskemlelerden birine oturdu.
Belki diye düşündü. Belki de bölümümü yetenekli ellere bırakabileceğim.
12. ayrımın sonu. Sayfa 117.